أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Sözlerin en güzeli Allahu Teala'nın kitabı olan Kur'an-ı Kerim, yolların da en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'ini okuyoruz. Ve Abdullah İbni Ömer'in bize aktardığı hadis-i şeriflerle birlikteyiz. Rabbimize hamd ediyoruz. 4908. hadis-i şerif. Daha evvel de okuduğumuz bir hadis ama bir daha okuyalım inşallah. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mescitte namaz kılarken kıble tarafında bir balgam gördü duvarda. Namazını bitirince biriniz namaza durduğu zaman Rabbi ile konuşuyor demektir. Allah da namaz kılan birine yüzünü çevirir. Onun için namaz kılarken kıbleye veya sağ tarafına tükürmesin buyurdu. Ardından bir değnek getirilmesini emretti. Değnekle bu balgamı kazıp çıkardı. Sonra da yerine haluk denilen kokudan sürdü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin titizliğini görüyoruz. Bizzat münkeri, kötüyü, yanlış olan bir şeyi kendi eliyle, kendi imkanıyla değiştirmesiyle ilgili de bir tavır bu. Yani insanlardan birisine emrederek orayı temizletebilirdi. Çünkü o ümmetin peygamberi, herkes bu emri yerine getirmek için can atabilirdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendi davranıyor. Bir yanlış gördüyse o yanlışın nasıl giderileceğini de bize öğretiyor. Ve bununla birlikte namazla alakalı önemli bir bilgimiz var. Bu hadis-i şeriften elde ettiğimiz. Namaza durduğumuzda ki hayatın tamamı Rabbe yönelik yaşanacaktır. Ama namaza durduğumuzda Rabbi ile konuşuyor demektir. Bu bakımdan o tarafa doğru böylesi bir hareketi gerçekleştirmemeli Müslüman. Namaz bir duadır ve Allahu Teala'ya yaptığımız bir konuşmadır. Kulun Allah'a konuşması dua, namazla olur ya da başka zamanlarda yaptığımız tüm dualarda da Rabbimize konuşuruz. Ona anlatırız derdimizi ve ihtiyacımızı ondan isteriz. Durumumuzu, halimizi arz ederiz. Peki Allahu Teala kuluna konuşur mu? Konuşur. O da Kur'an'la, Allahu Teala da bize kitabı ile konuşur. Bu bakımdan kim ki Rabbine konuşmak istiyor, namaz kılacak, dua edecek. Kim ki Rabbisinin konuşmasını duymak istiyor, oturup Rabbinin kelamını, Kur'an'ı okuyacak. Böylece o söze aşina olacak. Ahmed bin Hanbel'in müsnedinde 4909. rivayet, yine Abdullah İbni Ömer bize aktarıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem min 25 veya daha fazla. Hadisin ravilerinden Abdurrezzak sayıdan emin değilim demiş. Sabah namazının farzından önce iki rekatte yani sünnette Kafirun ve İhlas surelerini okuduğunu gördüm. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem güne başlarken çoğu kez bu namazında birinci rekatte Fatiha sonrasında Kafirun, ikinci rekatte Fatiha sonrasında İhlas okuyor ki ikisi de bir bakıma tevhidin sabah zihnimize oturmasını sağlayan şeylerdir. Yani kul ya eyyuhel kafirun deyip bir beri oluşumuzu, apayrı bir dünyanın adamı oluşumuzu dünyaya haykırıyoruz. Çünkü o anda yanımızda yöremizde bir kafir yok. Biz bir zihniyete, bir felsefeye, bir düşünce yapısına o gün yani o sabah meydan okumaktayız sanki ya da kendi kendime bunu özümsüyorum, açıklıyorum. Nerede durduğumu ortaya koyuyorum. Ben onlardan değilim. Lekum dinukum ve liye din. Sizin hayat modeliniz, tarzınız, şekli şemailiniz, hayata bakışınız benimkiyle aynı olamaz. Benim kulluğum, benim ibadet ettiğim, hayatımı teslim ettiğim, benim bilgi aldığım kişi Rabbimdir ve ben ona göre yaşamaktayım. Siz ise heva heveslerinize, kendi arzularınıza ya da liderlerinizin arzularına göre bir hayat kurmaktasınız. Yerlerimiz de varacağımız yerlerde ayrı olacaktır gibi Müslüman Fatiha ile birlikte sabahleyin hemen ilk olarak zihninde bunu oluşturuyor. İkinci rekatte de Allah'tan başka kulluk yapacağım kimse yok. Yeryüzünde iddia eden, ben de Tanrıyım diyen tüm varlıkları reddediyorum. Ya da birilerinin bu Tanrı'dır diye öne sürdüğü her şeyi reddediyorum. Ben sadece Allah'tan başka ilah olmadığını farkındayım. İhlas suresiyle de bu bilgiyi, bu imanı yeniden billurlaştırıyor ve Müslüman güne öyle başlıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4910. hadis-i şerif, Abdullah İbn Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme süt emzirmede kaç şahit gerekir diye sorduğumda veya bir adam sorduğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir erkek ve bir kadın yeterlidir buyurdu. Süt emzirme biliyorsunuz bazı şeyleri haram eder. Aynı kanda olduğu gibi bu bakımdan önemli bir bilgi. Bir çocuk kimden süt emdiyse onunla alakalı akrabalık durumları oluşacaktır. Bunu şahit olarak kaç kişi görmesi lazım, bilmesi lazım? Bir adam ve bir kadın yeterlidir diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4917. hadis-i şerif, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah içki içen kimsenin 40 gün namazını kabul etmez. Sonrasında tevbe ederse Allah onun bu tevbesini kabul eder. Ancak yine içerse Allah yine 40 gün boyunca namazını kabul etmez. Sonrasında tevbe ederse Allah onun bu tövbesini kabul eder. Ancak yine içerse Allah kıyamet gününde ona Habal ırmağından içirir ki bunu hak etmiş olur. Ashab sordu, Habal ırmağı nedir diye. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cehennemde yananlardan akan irindir buyurdu. Cehennemliklerin yanıklarından akan irindir buyurdu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. İçkinin hayatımızdan çıkmasıyla alakalı Peygamber aleyhissalatü vesselamın uyarısı Medine Müslümanlarına Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o gün söyledi ve o gün Müslümanlar için bunun üretimi de alınması da satılması da tüketilmesi de bulunması da oldukça zor hale gelmiş. Çünkü Müslümanlar dünyalarından bunu çıkartmışlardı. Buna rağmen, her şeye rağmen bir kimse bunu bulur, yapar, eder, içerse bu uyarıyla karşı karşıya kalacak. Ancak içinde yaşadığımız dünyada insanların hayatında her yanda bakkallar kadar, dükkanlar kadar yani içkinin de servis edildiği, ortaya konulduğu, teşvik edildiği, filmlerinden dizilerine kadar konuşulduğu bir dünyada insanların bu hayatla büyüdüğü bir ortamda öncelikle biz onlara Allahu Teala'nın dinini öğrenmeleri gerektiğini söyleyeceğiz. Ve bu günahlarından önce asıl büyük günahları olan Allah'tan kopuk bir hayatı yaşamak, peygambersiz bir hayat oluşturmak, bir din sahibi insanlar ki ben Müslümanım diyenler, dinlerini peygamberden öğrenmemişler. Kur'an'dan öğrenmemişler. Allah'ın kitabıyla hayatı anlamamışlar. Öncelikle buna yönelmemiz gerekiyor. Büyük günahların en büyüğü şirktir. Şirkin sebebi ise bilgi kaynağının kaymasıdır. Kimden yana, kimden haber aldığımız önemli. İşte öncelikle buna yöneleceğiz ve insanlara diyeceğiz ki gelin Allah'ın kelamını okuyalım, gelin Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem sözlerini okuyalım. Zaten bu bilgiyle tanışan bir kimse kendi hayatındaki yanlışları, olmayan doğruları öğrenecek ve o doğruları hayatına katmaya, var olan yanlışları da çıkarmaya gayret edecektir. Allah'ın kelamını okumak imanda bir sağlamlık ortaya koyar ya da imanı sağlamlaştırır. Hadisler de bizi hikmetle buluşturur, nasıl yaşayacağımızı bize öğretir. Okuyalım öyleyse. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın cumasıyla ilgili 3 bilgi var. 3 hadis-i şerif arka arkaya. Onları da size okumaya gayret edeyim. Hepsi Abdullah İbni Ömer'den geliyor bize. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü 2 hutbe verir, ikisi arasında otururdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü 1. hutbeyi veriyor, konuşuyor, sonra oturuyor, kalkıyor, yeniden bir hutbe daha veriyor, bir konuşma daha yapıyor. Bu şekilde iki hutbe verirdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor Abdullah İbni Ömer. Yine o Peygamber Efendimizin minberde sizden cumaya gelen yıkansın buyurduğunu işittim dedi. Peygamber Efendimiz cuma günü daha özel, Müslümanların daha yoğun geldiği bir dönem ve bu Müslümanların bir kısmı rençber, bir kısmı ise çoban ve üzerlerinde kıyafetler de ona göre. Mescide geldiklerinde ağır bir koku oluşuyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizden cumaya gelen yıkansın buyurduğunu işittim diyor. Yine Abdullah İbni Ömer peygamberimizin cumasıyla alakalı şöyle söyledi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazdan sonra evinde iki rekat namaz kılardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma namazdan sonra evinde iki rekat namaz kılardı. Evlerimizi kabirlere çevirmeyeceğiz. Evlerimizde de kulluk olacak. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cumasını kıldıktan sonra evine döndüğünde de yine iki rekat namaz kılıyor. Ahmet bin Hanbel'in müsnedi ve 4922. hadis-i şerif şöyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Huneyn'den geri döndüğünde Ömer kendisine cahiliye döneminde bir gece itikafa çekilmeyi adadığını ve ne yapması gerektiğini sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisine adağını yerine getirmesini emretti. Bunun üzerine Ömer çekip gitti. Huneyn'de ele geçirdiği bir cariyeyi benimle gönderdi. Konakladığım zaman onu bedevilerden bir kişinin evinde bıraktım. Bir de baktım ki Huneyn'de ele geçirilen esirler çıkmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi azat etti diyorlar. Bunun üzerine Ömer, Abdullah'a git onu serbest bırak dedi. Ben de gidip onu serbest bıraktım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem önce Huneyn savaşında hem ganimet hem de esirler aldı ve Müslümanlar arasında bunlar dağıtıldı. Fakat daha sonra ganimetler Müslümanlarda kaldı fakat esirler özgür bırakıldı ve ki bu olaydan sonra pek çoğu da Müslüman oldu Allah'ın izniyle. Bu cömertliği gördüler. Müslümanlara karşı hışımla savaşmışlar. Fakat onlardan bir ikram gördüler. Böylece Müslüman oldular pek çoğu. İşte Hazreti Ömer de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bu sözünü duyar duymaz kendi sahip olduğu esirini de hemen bırakıyor. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiği 4923. hadis-i şerif de şöyle. Resulullah Efendimiz buyurdu. Sahibi tarafından gece gündüz okunan Kur'an develeri olan kişi gibidir. Eğer sahibi onu bağlarsa elinde tutar, yularını salıverirse deve çeker gider. Kur'an sahibi de bunun gibidir. Kur'an'a sahip çıkmamız onu bolca okumakla, onu anlamakla, onunla uğraşmakla olacaktır. Bir deve bir canlıdır. Dolayısıyla deve sahibi devesinin her şeysiyle ilgilenmek zorundadır. Nitekim evinde böyle hayvan taşıyan, barındıran dostlar bilirler. Küçücük bir kuş bile, bir muhabbet kuşu bile bir canlı onu bırakıp gitme imkanımız olmuyor. 3-4 gün çıkma imkanımız olmuyor. Yemini, suyunu düşünmemiz gerekecek. Dolayısıyla deve de daha büyük ve ihtiyaçları ona göre olan bir varlık. Her türlü imkan içerisinde ona bir hizmet yapılacak. Onunla ilgi kesilmeyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Arapların develeriyle olan muhabbetlerini, onlara karşı olan ihtiyaçlarından kaynaklı onlara olan hürmetlerini biliyor. Bundandır ki deve ile Kur'an benzetmesi çok yerinde. Devene gösterdiğin ilgiyi, özeni Müslümanın Kur'an'a çokça göstermesi lazım. Sanki onun gibi davranacağız. Kur'an da her an elimizde olacak. Onunla birlikte olacağız. Onu düşüneceğiz. Onunla düşüneceğiz hayatı. Böylece zihnimizde durup duracak. Bıraktığında o da çekip gidecek. Senden uzaklaşacak ve sen kendi heva hevesinle, kendi aklınla ya da insanların tecrübeleriyle sana verdikleri akıllarla baş başa kalacaksın. Bu da şeytanın vesvesesine açık olmak demektir. Çünkü etrafımızda öyle çok da salih kimse yok. Bize hakkı tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, merhameti tavsiye eden, güzel söz söyleyip Kur'an kelimeleriyle, peygamber cümleleriyle bize yol gösteren insanlar ne kadar ki? Bu bakımdan Müslüman en muhalif bir ortamda bile, yani İslam'ın yaşanmadığı ortamlarda bile eline Kur'an aldıysa bu dost ona yeter. Yol gösterici olarak Kur'an bizim için yeterli, şifa kaynağı. Ama onunla bağlantımızı çoğaltalım. Bu ezberlemek anlamında mıdır? Onu bilmiyorum. Ama kitapla hemhal olmak, sürekli birlikte olmak anlamı bana daha yakın geliyor. Öyleyse Kur'an'ı önümüze koyduk, gönlümüze koyduk ve bunu da hiç bırakmamaya çabalıyoruz Allah'ın izniyle. Ahmet bin Hanbel'in müsnedini okumaya devam ediyoruz Rabbimizin izniyle. 4933. hadisi şerife geldim. Mücahid'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Abdullah İbni Ömer, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kişi hanımının namaz için mescitlere gitmesine engel olmasın. Kişi hanımının namaz için mescitlere gitmesine engel olmasın buyurduğunu söyledi. Namaza gitmek isteyen bir hanıma kişi engel olmayacak. Bunun üzerine oğullarından biri ama biz gitmelerine izin vermeyiz deyince Abdullah İbni Ömer ben sana bu konuda Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem hadis aktarırken sen bana bunu mu söylüyorsun dedi ve ölene kadar o oğluyla konuşmadı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sözünün üzerine söz söylemek mümkün değil. Daha evvel bu dinle yoğrulmuş olan bir çocuğun ağzını bu şekilde kullanması uygun olmadı ve Hazreti Abdullah bu noktada çok sert bir tavır ortaya koyarak bütün Müslümanlara da aslında ciddi bir uyarıda bulunuyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimizin ve Kur'an'ın bir konuda konuşması, bir söz söylemesi ve sonra kalkacak kişi ben de şöyle düşünüyorum diyecek alternatif olarak. Bu konuda belki eylemin farklı olabilir ama söylemin peygamberimizin üstünde olmayacak. Yani yapabilirliklerimiz var, yapmak durumunda olduklarımız var, mecbur kaldığımız şeyler olabilir. Ama peygamber sallallahu aleyhi ve sellem böyle söylüyor dendiğinde biz bunu duyduğumuzda, bunu okuduğumuzda artık akan sular durmuştur. Müslümanın bu söz üzerine ama demesi olmaz. Öyle fakat biz böyle yaparız, biz şöyle yaparız diye söz söylemeyecek. Mevcudu yaşamak durumunda olarak yaşayacak belki ama bu cümle dursun yerinde. Bu peygamber sözüdür. Bu şerefli bir sözdür ve bunun yeri değiştirilemez. Konuyu o böyle anlattıysa başka türlü söylenmez. Ahmet bin Hanbel'in müsnedinde 4934. hadis-i şerif daha evvel de gündem yaptığımız bir hadis-i şerif fakat gönlümüze şifa olsun bir daha okuyalım. Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kıyamet gününü gözüyle görürcesine görmek isteyen tekvir, infitar, inşikak ve sanırım Hud suresi de dedi surelerini okusun. Tekvir, infitar ve inşikak sureleri sanırım Hud suresi de. Okuyacağız inşallah bunlarla kıyameti öğreneceğiz ve gözümüzle görürcesine kıyamete bakacağız Rabbimizin izniyle. 4960. hadis-i şerife kadar uzanıyoruz. Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Dikkat ederseniz bütün hadis-i şerifleri okumuyorum. Çünkü hem tekrarlar var. Bununla beraber daha seçerek bazı hadis-i şerifleri gündem yapıyoruz. Anlamada ya da açıklamada güçlük olanlar ise okumanız için size bırakıyorum. Allah'ın izniyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem savaştan dönerken veya savaştan dönen bir seriye ile birlikteyken veya hac ya da umreden dönerken yüksek bir yere geldiğinde 3 defa tekbir getirip şöyle derdi. Yani Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber dedikten sonra Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir ve ortağı yoktur. Hükümranlık ve hamd O'nundur. O her şeye kadirdir. Allah'a döner, O'na tövbe eder, O'na kullukta bulunur ve O'na secde ederiz. Bizler sadece Rabbimize hamd ederiz. Çünkü Allah vaadini yerine getirdi, kuluna Muhammed Aleyhisselam'a yardım etti ve düşman ordularını tek başına bozguna uğrattı derdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki bu hadis-i şerifi de bu duayı da daha evvel okumuştuk elhamdülillah. 4969. hadis-i şerif Abdullah İbni Ömer'in rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İhanet ve hırsızlıkla elde edilerek verilen sadaka ve temiz olmadan abdestsiz kılınan namaz kabul edilmez. Abdest yok, namaz kıldı adam, bu namaz kabul olmaz. İhanet ile ya da hırsızlıkla elde edilmiş bir maldan da kişi sadaka vermeye kalkıyor, bu da kabul edilmez. Böylesi bir pis, böyle bir temizlikle temizlenemez. Dolayısıyla ihanet, insanlara karşı işlenmiş bir sömürü, onların dalına basılarak alınmış, gasp edilmiş paralar ve öte yandan çalınmış, çırpılmış, bir şekilde ceplerden alınmış olan paraları insanlar cami yaptırarak, buna benzer bir şeyler yaptırarak, sadaka vererek temizlemeye çalışıyorlar ise bu kabul edilmeyecek. Böylesi olmaz. Bu bakımda Müslüman malını elde ederken önce helalden elde etmeye çalışacak. Sonra Allah'ın izniyle de helal olan yerlerde onu harcayacak. Bu mal benimdir. İşte 40'ta birini de verdim. Geri kalan 39'unu keyfime göre kullanırım deme hakkı da yok. Malın tamamı Allah'ındır. Kazanırken de Allah'ın istediği gibi kazanacağız. Harcarken de Allah-u Teala'nın istediği gibi harcayacağız. Ve ibadet konusunda da kendi keyfime göre ibadet biçimi belirleyemem. Abdestte olmayı versin, namazda böyle kılalım deme imkanım yok. Bana bunu emreden Rabbimdir. Bu şekilde abdesti olacak ki namazda kabul edilsin. 4970 Ebu Şahsa'nın şöyle dediği rivayet edilmiştir. Teşrik günlerinin ortanca günlerinde İbni Ömer'in yanına geldik. Teşrik günleri, bayram günleri. Abdullah İbni Ömer'in yanında yemek getirilince orada bulunanlar sofraya yaklaştı. Ancak Abdullah İbni Ömer'in oğullarından biri kenara çekildi. Abdullah İbni Ömer ona yaklaş ve sen de ye deyince oğlu oruçluyum dedi. Bunun üzerine İbni Ömer ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu günler yemek yeme ve Allah'ı zikretme günleridir buyurduğunu bilmiyor musun dedi. Bu günlerde oruç tutulmaz. Bu günler yemek yeme günleridir ve Allah'ı zikretme günleridir. Yani ibadet bitmiş değil. Kulluğun modeli değişebilir. İlla hep aynı tür ibadet yapılmaz. Adam orucu bellemiş, hep oruç. Adam işte zikri bellemiş, hep zikir. Eyvallah, bunlar salih ameldir. Bununla beraber değişik zamanlarda, değişik günlerde mekana ve zamana uygun olarak başkaca salih ameller de var. Hep aynı salih amel değil. Allah Resulü'nün yap dediği zamanda yapılacak olan salih amelleri yapacağız. Başka zamanlarda da diğerlerini gerçekleştireceğiz. Bayram günleri, bu teşrik günlerinde yeme içme günleri yiyeceğiz ve Allah'ın adını anıp gündeme getireceğiz Allah'ın izniyle. 4973. hadis-i şerif, Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gaza türü tıraşı yasakladı. Ubeydullah, gaza türü tıraş, başı yamalar şeklinde tıraş etmektir. Yani bir tarafındaki saçları alıyoruz, diğer taraflar kalıyor. Böyle başın dört tarafı varsa bazı taraflar uzun, bazı taraflar kısaltılmış. Böyle enteresan saç modelleri, İslam'ın istediği saç modeli değil. Görüyorsunuz, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinde her konu var. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün hayatıyla, bütün tavırlarıyla da bize örnek ve biz de onun takipçisiyiz Allah'ın izniyle. 4975 Abdullah İbni Ömer'in şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu işittim. Sizden birinin içinin irin ve kan dolması, kendisi için içinin şiir ile dolmasından daha hayırlıdır. Sizden birinin içinin irin ve kan dolması, kendisi için İçinin şiir ile dolmasından daha hayırlıdır. Rabbim en iyisini bilir. Biraz önce konuştuğumuz gibi söz böyledir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bunu demiştir. Şimdi bunun üzerine söz söylenmez. Bu bir yasa. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir konuyu bize belirliyor. Ancak bu konuyla ilgili başka sözleri, başka ifadeleri de varsa onlarla birlikte değerlendirmek gerekecektir. Kendi kafama göre değil. Bilebildiğimiz kadarıyla Hassan bin Sabit gibi sonra Abdullah İbni Revaha gibi ve diğer Müslüman şairler gibi Peygamber Efendimiz zamanında yaşayan ve onun yanında şiir okuyabilen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara izin verdi. Hatta onları övdü. Bu durumda buradaki şiirin Mekke'de Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ve onun getirdiği vahye öykünerek onun karşısında diklenen şiir olsa gerek diye düşünebiliriz. Çünkü Mekke dünyası o gün kendi bilgilerini, felsefelerini şiir üzerinden aktarıyorlardı. Dünyaya ait görüşlerini onun üzerinden söylüyorlar. İnsanlara da onun üzerinden bir hakimiyet, bir fikir hakimiyeti oluşturuyorlardı. Şiire düşkündüler ve şuurlarını şiirle kazanıyorlardı. Bilinç veren bir okumaydı. Eğlencelerini anlatıyor, kahramanlıklarını anlatıyor, işte mücadelelerini söylüyor, putlarını övüyor filan buna benzer şiirler yazdılar. Dünyalarını bu şekilde izah ediyor, açıklıyor, yönlendiriyorlardı. Allahu alem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın kelamından, peygamberin sözlerinden başka bir dünyayı çağrıştıran, getiren bu tür bir bilgiyi, bir bilinci Müslümanların yüreklerinde istemedi. Müslümanlar artık şairlerin bu tür donanımlarına, sözlerine, hayata dair felsefelerine ihtiyaçları yoktu. Ballar bağlını buldular, sözün en güzeline talip oldular. O onlara geldi. Artık yapmaları gereken şey Allah-u Teala'nın kelamıyla içlerini, yüreklerini, zihinlerini doldurmaktı. Bununla beraber İslam'ın istediği bir ruh tansiyonuna ulaşmış, böylesi bir yapıyla Allah'ın dinini dile getiren, Müslümanca hissiyatı yüreklendiren şiirler yine bu İslam'ın kapsamı içinde kalacak. Bunlar kötü de olmayacaktı ki tarih boyunca bütün Müslümanlar böyle işler yaptılar. Bu bakımdan buradaki şiir, bugünkü medyanın cümleleri ya da sanal alemden akıp gelen tüm fikir yapıları, işte paylaşılan olur olmaz tüm bilgilenmeler, kulaklardan içeriye giren her türlü şarkılar ve diğer şeyler, gözden içeriye giren diziler, filmler, bunlar gibi düşünmemiz gerekecektir. Değilse yani insanların söyleyiverdiği, yazıverdiği, İşte bir takım duygularını ifade ediverdiği şiirleri kastetmiyor sanki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ama biraz önce söyledim. Sözü önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin söylediği gibi kabul edeceğiz. Bu imandır. Ama olur mu canım da devam etmeyeceğiz. Bu budur. Sonra fakat şöyle de yapmayacağız. Bir hadis duyuyor adam. Bütün dinini bu hadis üzerine kuruyor. Bütün muhalefetini, bütün düşmanlığı bunun üzerinden yürütüyor. Dur bakalım. Bu konuda Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in başkaca sözü, başka bir davranışı var mı? Bunları da okuyalım ki bir dengeye ulaşalım. Din sadece bu hadis değil. Ama dinde böyle bir hadis var. İkisi de yanlış. Bu hadisi yok kabul etmek, olur mu canım deyip şutlamak da büyük bir yamukluk. Tek bir hadis, tek bir ayet üzerine bütün imanımızı yüklemek de aynı şekilde. Tavırlarımızı sadece ona göre ayarladığımızda da başka bir yanılgıya doğru gidiyoruz, Allah korusun. Böylece çoğaltmamız lazım. Yani geniş açıyı, Müslümanca bir bakışı, sünnetin oluşturduğu hikmeti görebilmek için okumaya devam edeceğiz. Ve bu noktada Ahmet bin Hanbel'in müsnedi bizim için muhteşem bir bahçe. O bahçenin içinde dolaşıp o bahçedeki bu çiçekleri koklamaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Allahümme salli ala Muhammed.